Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 36.
Aşkım, hayatımın anlamı. Umarım bu mektuplarım sana ulaşıyordur da, hayatını birkaç satırla da olsa paylaşıyorumdur. Ama sen burada hep benimlesin. Varlığın, sıcaklığın, nefesin tenime nüfuz etmiş, benimle beraber yaşıyorsun. Senin uzakta olduğun gerçeği kafama vurduğu zaman ıstırabım o kadar büyük oluyor ki bu hayali temasını hiç kaybetmek istemiyorum. Yola çıktığımızdan beri muntazam günlük tutmaya çalışıyorum. Bir gün beraber okursak neler yaşadığımızı sen de öğreneceksin. Wall Street'te hayatın zor olduğunu zannederdim. Şimdi yaşamanın kendisinin tek başına ne kadar zor olduğunu öğrendim. Hasretimle aşkım, Ezra. Not, zarftaki karargah adresine yazabilirsin. Aşkım, sana buralarda yaşamanın zorluğundan mı bahsetmiştim en son? İnan, ölmek dahi çok zor. Son nefesini verebilmek için Tanrı'ya yalvaran arkadaşlarımı gördükçe buna inancım artıyor. Beni ölüm fikrinden uzak tutan ve bana mücadele gücü veren tek şey sana olan aşkım ve hasretim. Bir gün bütün bunlar bitip de geri döndüğümde Southampton'da okyanusa karşı oturacağız ve ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Sen açık saçların rüzgarda uçuşurken göğsüme yaslanacaksın. Sana sımsıkı sarılacağım. Dudaklarım saçlarının arasında fısıldayacağım, seni ne kadar özlediğimi, ne kadar sevdiğimi. Bana bu kadar kısacık zamanda nasıl bu kadar büyük bir aşk yaşattığını. Acı veren özlemimle. Ezra. Nokta nokta nokta. 1910 nokta. Yukarıdaki mektuplar Aralık sonunda, hamileliğimin 7. ayını doldurduğumda ancak elime geçmişti. Aynı zarfın içinde gelmişlerdi. İkisinin de tarihleri belli olmadığı için hangi sıralamada yazıldıklarını, Ekim'de kaleme alınan mektubun ilk mi son mu olduğunu bilemiyordum. Janine ve Isaac Stein, Florida'dan yazdıkları mektuplarla beni yokluyor, Ezra'dan kendilerine gelen mektuplardan haberler veriyorlardı. Ezra'nın bana selamını ilettikleri satırları okurken gülümsemeden edemedim ve sevgili oğullarından onlardan daha fazla haber aldığımı da sakladım. Doğuma kadar çalışmak arzuma rağmen Eva artık evde oturmam ve dinlenmem gerektiğinde ısrarlıydı. Celeste ve Shanna'nın da desteğiyle beni ikna etti ve günlerimi doğuma ve sonrasına hazırlanmakla geçirmeye başladım. Karnımdaki küçücük varlığın beni nasıl bu kadar her türlü düşünceden, problemden uzak tuttuğunu hayretle yaşıyordum. Gündüzleri oturup kahırlanmaya hiç vaktim olmuyordu. Celeste neredeyse her gün akşama kadar benimleydi. En büyük zevkim, minicik zıbınları, patikleri, bereleri yatağın üzerine yaymak ve onları seyretmekti. 1918 yılına en yakın dostlarımla dairemde vereceğim bir yemekle girmek istemiştim. Artık sadece acılı bir dul değil, aynı zamanda çoğu için esrarengiz sevgilisinden hamile bir kadındım. Ne evimden başka bir yerde, ne de bana çok yakın dostlarımdan başkalarıyla olmak istiyordum. Dünya Harbi'nin patladığı 1914 yılbaşısından sonra, en sakin ve gürültüsüz geçirdiğimiz yeni yıl yemeği oldu. Daveti güya ben vermiştim, ama kimse bana iş bırakmamıştı. Aralarında kararlaştırmış, Eva ordövleri getirmiş, Shanna ve Celeste ana yemekleri hazırlamıştı. Paul içkileri, Doktor Klein ise pastayı. Sade fakat şık ve sıcak bir gece oldu. Yeni yıla girdiğimiz dakikalarda, Shanna Bill'in, ben Ezra'nın özlemiyle gözyaşları içinde sarıldık. O gece davet dağılana kadar, Ezra'nın bir sürpriz yapıp gelebileceği ümidiyle kulağım hep kapıda bekledim. Bunun sadece bir hayal olduğunu bilmekle beraber, yüreğimde bir ümit ışığı bırakıp kendimi oyaladım. Sabaha karşı herkes dağıldığında ışıkları söndürdüm. Lalik Lady'nin ellerindeki mumları yaktım ve Sibelius'un yumuşak, iddiasız, içimdeki beni benimle konuşturan The Swan of Tuonelo bestesini çalmaya başladım. Çalarken ayrılıklarımı, hüzünlerimi, kayıplarımı düşünmedim. Sadece ve sadece Ezra ile yaşadığımız o harika aşk gecesinde bir kez daha yok oldum. Kulaklarımda okyanustan gelen dalgaların ve rüzgarın sesi, göz bebeklerimde şöminenin aleviyle aydınlanan Ezra'nın yüzü, bedeni, vücudumda dolaşan sıcak dokunuşları, bedenimi saran sevgi ve arzu sıcaklığı. Hepsi tuşlarda canlanıp bana yeniden sahip oldular ve ben bir kez daha Ezra'nın oldum. New York karlar altındaydı. Kar balkonları, çatıları örttükçe, sanki bundan evvelki hayatımın üzerine şeffaf buzdan tüller çekilip duruyordu. Hayatımdaki birçok önemli insan olmadan yaşayabilmeyi, ayakta kalmayı becermiş, onlara duyduğum sevgim, hasretim artsa da onlarsız olabilmeyi öğrenmiştim. Şimdi hayatım sadece bebeğime ve Ezra'ya kavuşma arzusundan ibaret olmuştu. Ezra, benim bedenimde bir başka hayatı canlandırmıştı ve o can, yürek atışımı, nefesimi, bedenimi paylaşıp büyürken, bana her daim varlığının sebebi olan aşkı hatırlatıyordu. Artık onlarsız olabileceğimi düşünemiyordum. Şubat ortalarına doğru bir gün, karların doldurduğu balkona bakan koltuğumda oturmuş, Ezra'ya mektup yazıyordum ki kapı çalındı. Kapıyı açtığımda ağzı kulaklarında, gözlerinde pırıltı, Stefan karşımdaydı. Elindeki zarfı uzatırken, her defasında olduğu gibi benim yüz ifademdeki mutluluğu yakalamak için özellikle gözlerimin içine baktı. Zarf daha elime değer değmez içim ısınmıştı. Gülümseyerek Stefan'a teşekkür ederken, bir an evvel içindekileri okuma heyecanındaydım. Zarfı açtığım an içinden Ezra çıkacak ve beni kollarına alacakmış gibi hissediyordum. Her mektubu en azından bana varmadan bir müddet evveline kadar onun hayatta olduğunun göstergesiydi. Uzun, detaylı haberler beklemiyordum. Yaşadığını, sağlıklı olduğunu bilmek bana yetiyordu. Ama satırlarını cehennemden yazdığının farkındaydım. En trajik günlerimde beni yeniden yaşama döndürmek, hayata bağlamak için çabalayan ve aşkın farklı bir yönünü bana öğreten oydu ve ben şimdi onun için hiçbir şey yapamıyordum. Ruhum, aşkım benim. Şu an duyduğum mutluluğu, coşkuyu sana anlatamam. Ama anlatmam lazım. Onun dışında her şeyi, tüm sıkıntıları, dehşeti ve cehennemi hayatı günlüğümden okuyacaksın nasılsa. Benim için meraklanmanı, dertlenmeni istemiyorum. Zira burada diğerlerinden daha farklı bir şey yaşamıyorum. Cephede hayat son derece demokratik. Korkunç soğuk herkesin ayaklarını, ellerini aynı anda donduruyor. Yediğimiz kuru ekmek, içtiğimiz neredeyse sudan ibaret kahve herkes için aynı. Yaşarken herkes eşit ama ölüm kimine daha nazik davranıyor, kimine ise daha acımasız. Acımasız davrandığı çoğunlukta. Ve ben Tanrı'nın şanslı kuluyum ki geriye döndüm ve senin Kasım'da yazmış olduğun mektubunu elime alıp dudaklarımı üzerinde gezdirebildim. Sevgilim, canım benim, ne zamandır hayatını nasıl götürdüğünü, benimle ilgili düşüncelerinin nasıl bir yol almış olabileceğini merak etmekteyim. Kalbim ağrıyarak, senin uzaktaki sevgileri bekleyerek yaşamaktan bıkmış olabileceğini kaç kez düşündüm. Ama şimdi aşk dolu satırlarını okurken, seni bana o gece kollarını açarak geldiğin gibi gördüm ve hemen seni bir kez daha kucakladım. Ve bırakmak istemiyorum bebeğim. Şu an yüreğimde, beynimde, ruhumda olanları, aynı anda senin de orada hissettiğinden eminim. Bu öylesine kuvvetli bir his ki, tek taraflı duymuş olmam mümkün değil. Kelimelerin içime işledi okurken. Senin kabahatin yok. Ben sana, senin görmek istediğinden başka türlü yaklaşmayı, sana aşkımı itiraf etmeyi beceremedim. Ben çok geç kaldım, sen değil. Sana düşünmen, alıştığın arkadaşlık ilişkisinden dışarı çıkabilmen için fırsat yaratmadım. ama mühim olan şu anki hislerimiz, kesin farkında olduğumuz birbirimize sevgimiz değil mi? Sanırım çok yakında Aitne Sektör'den de ayrılmak üzereyiz. İlk solukta yine yazacağım. Aşkım benim ebedi sevgilim, kendine iyi bak, beni bekle. Ben sana dönmek için yaşıyorum. Seni delice seven Ezra, Aralık 1917. Mektuplarımızın birbirimize ulaştığı tarihlerin uzaklığı beni adeta iki ayrı zaman arasında bırakmıştı. Biri gerçek, diğeri gerçek olmayan. Bunları ayırt edemiyordum. Ezra'nın satırlarını okurken onun mektubunun tarihi neyse o günü yaşıyor, dolayısıyla içinde olduğum andan haftalarca, aylarca geri gidiyordum. Ama öyle anlarda benim için gerçek olan Ezra için çoktan değişmiş oluyordu. Ve tabii bir de bebeğimiz ve doğumunu bekleyerek günleri saydığım gerçeğim vardı. Doğumuma sadece 3 hafta gibi bir zaman kalmıştı. Ezra'ya bu haberi vermek için artık kendimi hazır hissediyordum. Mektubumu nasıl ve ne zaman alacağını bilmiyordum ama yazarken bile karnımda taşıdığım mucizenin haberini onunla paylaşıyor olmak Ezra'yı sanki yanı başıma getirivermişti. Şubat, baharın ilk güneşli soğuk günlerine yerini bırakmak üzere Mart'a teslim olduğunda Celeste yeniden yanıma taşınmıştı. Paul, üniversite çıkışında akşam yemeğinde bize katılıyor, sonra evine dönüyordu. Sevgili mürebbiyemin daha son seneye kadar hayatını bana adamış olması sanki yetmemiş gibi, şimdi yeniden onu esir aldığımı hissediyor ve bundan büyük sıkıntı duyuyordum. Ama diğer taraftan, tamamen yabancısı olduğum bu yeni maceramda, yanımda onun kadar güvenilir bir yakınım olmasından huzur duyuyordum. Paul büyük bir anlayış ve efendilik örneğiydi. Celeste'in hayatımdaki yerini ve birbirimiz için ne ifade ettiğimizi çok iyi anlıyor ve kaprissiz, nazik bir tavırla kendisi adına elinden gelen desteği esirgemiyordu. Her gün artan kıpırdanmalar, minik tekmelerle yolculuğuna hazırlandığını anlatmaya çalışan bebeğimin dünyaya gelmesine gün sayıyordum. Ezra'ya sorma şansım hiç olmamıştı ama adını erkek olursa Ezra, kız olursa Aurora koyacaktım. Bu iki isim için de fazla düşünmemiştim. Bana aşkıyla anneliğime armağan eden erkeğin adını oğlumuza vermek kadar, hikayesi ve eşsiz takısıyla hayatıma girmiş olan Aurora'nın adının, onun 3 sıra incisini bir gün üzerinde taşıyacak olan kızımda yaşaması son derece doğal gelmişti. 9 Mart Cumartesi akşamı vücudumda her zamankinden farklı bir ağırlık hissetmeye başladım. Sanki belimden aşağısı yere doğru çekiliyordu. Vücuduma yabancı bu duygu, önce hafiften, kısa bir sancıyla soluğumu perdeledi. Sonra bir kez, bir kez daha ve kasıklarımda nefesimi kesen bir bıçak darbesinden sonra aniden durdu. Fakat vücudumun çok farklı bir tecrübe yaşamak üzere olduğunu hissedebiliyordum. Az sonra çok önceden hazırlanmış çantamı almış, Celeste Shanna ile beraber Paul'ün tin lizisine doluşmuştuk. 1. caddedeki Bellevue Hastanesi yolunda bir kez daha, bu defa bir evvelkinden daha uzun ve şiddetli bir sancıyla kendime hakim olamayıp haykırdım. Hayatımda ilk kez yüksek sesle bir çığlık atıyordum ve kendi sesimden kendim utanmıştım. Beni anneliğe götüren, bebeğimin yolculuğunu gerçekleştirecek sancıları daha metanetle karşılamam gerektiğini düşündüm. Sancı vurduğu zaman acıyla gözlerimin açılmasını, yüzümün allak bullak olmasını ve iniltilerimi kontrol edemesem de en azından dişlerimi sıkıp çığlıklarımı içimde bırakmayı deniyordum. Hastanedeki odamda bu bir müddet sonra kendimle başa çıkma yarışına dönüştü ve sancılarım artarak daha sık tekrarlamaya başladığında her yeni sancıdan önce ona kendimi hazırlayarak beklemeye başladım. Uzun ve ıstıraplı bir bekleyiş oldu. Saat gece yarısını geçtiğinde artık neredeyse hiç durmayan sancılardan yorgun, ter içindeydim. Tüm acımı, iniltilerimi, bebeğimi itecek güce dönüştürmeye çalışıyordum. ama aylardır benimle barışık yaşayan bebeğim, bedenimi bir türlü terk etmeye niyetli görünmüyordu. Sevgili Celeste, aynen çocukluk yıllarımda, hasta olduğum anlardan hatırladığım üzgün, ne yapacağını bilemez ifadesiyle yanı başımda, kah terimi siliyor, kah arkama yastık koyup beni rahatlatmaya, ellerimi sıkı sıkı tutarak cesaret vermeye çalışıyordu. Biliyordum elinden gelse tüm acımı kendi üzerine çeker ve beni rahatlatırdı. Shanna ise doktorumla koridordaki hemşire masası arasında adeta mekik dokuyordu. Bana yıllar gibi gelen sabaha karşı bir saatte doktorum muayeneden sonra daha hazır olmadığımı söylemişti. Daha ne kadar hazır olabilirdim ki? Bedenimde, nefesimde güç kalmamış, sancılarım beni paçavraya çevirmişti. Hemşirenin telaşlanmamamı, doğum sancılarının bazen 2-3 gün sürebildiğini söylemesi, telaşımı bertaraf etmesi bir yana beni dehşete sürüklemişti. Zorlu nefeslerim arasında, "Hadi bebeğim, hadi canım" diye yalvarmaya başladığımda, rahmimden dışarı doğru bir hareketle ricama bir cevap gelmiş gibi hissettim. Ve o andan sonra dermansızlığımı, yorgunluğumu unuttum. Her sancıda, kasılmada, beni duyduğundan emin, bebeğimle konuşmaya devam ettim. Gözümden yaş gelirken, onu ürkütmekten korkarak mümkün olduğu kadar sancının verdiği isyandan uzak bir sesle, artık dünyaya gelmesi için sesleniyordum. Doğumumla ilgili tüm kontrolü ele almış gibi hissediyordum. Doktorum doğum sürecinin yoluna girdiğini söyleyerek beni doğumhaneye aldığında komplikasyonsuz doğum yapıp sağlıklı bir bebekle odama dönmek için dua ediyordum. Nedense aylardır hiç aklıma gelmeyen, kafamı kurcalamayan olası bütün problemler sıralanmaya başlamıştı. Düşüncelerimi kucağıma alıp emzireceğim sıhhatli, dünyalar güzeli bir bebeğe sahip olmaya yoğunlaştırıp, kötü gerçeğe dönüşebilen hayali görüntülerimden birine daha kapılmamak için kendimi zorladım. Doğumhanede yattığım masanın tam üzerindeki büyük yuvarlak ameliyat lambasını fark ettiğim zaman, dış bükey camına hareketli benekler, çizgiler halinde yansıyan görüntüme konsantre oldum.
Ayrım sonu.